Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Geçmiş. İçinde bulunduğumuz zaman geçmişten daha fazlasını içermez ve sonuç zaten nedenin içindedir. Henry Bergson. Giriş. James Lasseter 40 yaşında, yapılı, yaşamının en güzel çağında, sertçe yakışıklı, çok sağlıklı bir adamdı. Bir saat içinde ölmüş olacaktı. Teknenin güvertesinden ipek gibi, saydam, mavi dalgacıklardan ve mercan denizinin altında ada gibi görünen büyük mercan kayasının aydınlık yeşili ile koyu kahve renklerinden başka bir şey göremiyordu. Batıya doğru, uzaklarda denizin dalgaları kabarıyor ve köpükler sahte mercan sahilinde kırılıyordu. İskele tarafında bulunduğu yerden birer canlı ok gibi fırlayan balıkların şekilleriyle gölgelerini izleyebiliyordu. Avustralya sahili ufukta kaybolmuştu. Artık yalnızca boşluk vardı. Gün harikaydı. Suyun mücevher berraklığındaki pırıltısı, güneşin altın renklerinden dökülen beyaz ışınlarla karışıyordu. Hafif alaycı bir meltemin esintilerinde hiçbir yağmur belirtisi yoktu. Ayaklarının altındaki güverte, durgun denizin üzerinde bir beşik gibi hafifçe sallanıyordu. Gövdeye çarpan dalgacıklar müziğe benzer sesler çıkarıyordu. Altta, çok derinlerde ise, keşfedilmeyi bekleyen define yatıyordu. 200 yıl önce büyük mercan kayalıklarında batmış bir İngiliz ticaret gemisi olan Sea Star'ın enkazına dalıyorlardı. Bir yıldan uzun bir süredir kötü hava koşullarına, ekipman arızalarına ve diğer olumsuzluklara karşın Sea Star'ın geride bıraktığı zenginlikleri toplamak için durmadan köpek gibi çalışmışlardı. Hala ganimet vardı, James biliyordu. Ancak aklı Sea Star'ın çok ötesine, bu olağanüstü tehlikeli mercan kayalıklarının kuzeyinde, Batı Hint adalarının sakin sularına kaymıştı. Başka bir enkaza, başka bir hazineye, Angeli'nin lanetine. Zengin mücevherlerle bezeli kolyenin mi, yoksa gücü söylentiye göre, yakut, elmas ve altınlar arasında saklı kalan büyücü Angeli'nin mi lanetli olduğunu merak ediyordu. Efsaneye göre, öldürdüğü kocasının armağanı olan bu kolye, yakılırken boynundaydı. Bu fikir, kendisini çok cezbediyordu. O kadın, gerdanlık, efsane. Kısa süre içinde başlayacağı araştırma, kişisel hüneriyle gerçekleşecekti. James, basit olarak hazinenin, zaferin peşinde değildi. O, Angeli'nin lanetinin ve onun gizlediği efsanenin peşindeydi. Her zaman batık gemi hikayelerine ve bunların deniz tarafından saklanan ganimetlerine bağımlı olmuştu. Tüm yaşamı boyunca dalmıştı ve hayal kurmuştu. Hayalleri ona bir eşe mal olmuş, ancak bir oğul kazandırmıştı. James oğlana bakmak için küpeşteden başını çevirdi. Matthew şimdi neredeyse 16'sındaydı. Uzun boyluydu. Ancak kemiklerinin arası daha dolmak istiyordu. İnce gövdesinde ve gergin kaslarında bu potansiyel var diye düşündü James. İkisi de aynı koyu renk, inatçı saçlara sahipti ama oğlan kıza kestirmek istemiyordu. Öyle ki şu anda bile dalış takımlarını kontrol ederken saçları Matthew'nun yüzünü örtüyordu. James, yüzü kemikli diye düşündü. Son birkaç yıl içinde incelmiş ve o çocuksu yuvarlaklığını kaybetmişti. Bir zamanlar bir garson kız, melek yüz demişti de çocuğu yanakları kızaracak kadar utandırıp üzmüştü. Şimdi Matthew'nun yüzündeki ifade daha çok şeytaniydi ve kendisinden aldığı mavi gözler soğuk olmaktan çok ateşliydi. James başını iki yana sallayarak, Lasseter ateşi, Lasseter şansı diye düşündü. Yara erişkin bir çocuk için zor bir mirastı doğrusu. Bir gün diye düşündü, yakında bir gün, oğluna bir babanın vermeyi isteyebileceği her şeyi verebilecekti. Tüm bunların anahtarı Batı Hint Denizi'nde sessizce yatıyordu. Paha biçilemez, tarih yüklü, efsane ile kararmış, kan ile lekelenmiş, yakut ve elmastan bir kolye. Angeline'in laneti. James'in ağzı ince bir gülümsemeyle çarpıldı. Bunu ele geçirdiği zaman Lassiter'ların yakasını bırakmayan kötü şans değişecekti. Yalnızca sabırlı olmalıydı. Şu tüpleri hallet Matthew, gün boşa gidiyor. Matthew başını kaldırdı, saçlarını gözlerinden çekti. Güneş babasının arkasından onu ışıklı bir çerçeve gibi sararak yükseliyordu. Matthew onun savaşa hazırlanan bir kral gibi göründüğünü düşündü. Her zaman olduğu gibi içini sevgi ve hayranlık duyguları doldurarak yoğunluğu ile kendisini şaşırttı. Basınç göstergeni değiştirdim. Eskisine göz atmak istiyorum. Yaşlı babana dikkat ediyorsun bakıyorum. James, oyun olsun diye kolunu Matthew'nun boğazına doladı. Bugün sana bir servet çıkaracağım. Bırak ben de seninle dalayım. İzin ver. Sabah vardiyasını onun yerine ben alayım. James iç geçirdi. Matthew duygularını kontrol etmeyi öğrenmemişti. Özellikle nefretini. Ekipler nasıl çalışır biliyorsun. Sen ve Buck öğleden sonra dalacaksınız. Van Dyke'la ben ise sabah. Senin onunla birlikte dalmanı istemiyorum. Matthew babasının sevecen kolundan sıyrıldı. Dün gece ikinizin tartıştığını duydum. Senden nefret ediyor. Bunu sesinden anladım. James karşılıklı bir duygu diye düşündü. Ancak göz kırptı. Ortaklar bazen anlaşmazlığa düşerler. Buradaki püf nokta, Van Dyke'ın paranın büyük bir kısmını yatırıyor olması. Bırak keyfini çıkarsın Matthew. Ona göre define avı, sıkılan, zengin bir iş adamı için yalnızca bir hobi. Dalışları bir boka yaramıyor. Matthew'un gözünde bir adam için ölçüt buydu işte. Yeterince iyi. Sadece 40 ayak derinlikte fazla bir stili yok. James, tartışmadan sıkılarak dalış giysisini giymeye başlamıştı. Bak kompresöre bir göz attı mı? Tabii, kafayı yemiş, baba. Vazgeç Matthew. Yalnızca bugün için dedi Matthew inatla. Bu karı suratlı serseriye güvenmiyorum. Dilin terör estirmeye devam ediyor. Silas Van Dyke, kızgın güneşe rağmen zarif ve solgun, Matthew'un arkasından kabine girerken gülümsüyordu. Oğlanın hakaretleri kendisini kızdırdığı kadar eğlendiriyordu da. Amcanın aşağıda senin yardımına ihtiyacı var, genç Matthew. Bugün babamla dalmak istiyorum. Korkarım bu benim için uygun değil. Gördüğün gibi dalış kıyafetimi zaten giymiş durumdayım. Matthew, James sesinde sabırsız bir emir vardı. Git ve bak bakalım bak ne istiyor. Evet efendim. Gözleri çakmak çakmak güverte altına indi. Oğlan zayıf karakterli ve terbiyesiz Lassiter. Oğlan senden nefret ediyor dedi James neşeyle. Sanırım iyi koku alıyor. Bu araştırmanın sonu yaklaşıyor diye yanıtı patlattı Van Dyke. Benim sabrımla cömertliğim de. Ben olmadan bir haftada 5 parasız kalırsın. Belki. James giysisinin fermuarını kapattı. Belki de öyle olmaz. Bu kolyeyi istiyorum Lassiter. Onun aşağıda olduğunu biliyorsun. Tam olarak nerede olduğunu da bildiğine inanıyorum. Onu istiyorum. Onu satın aldım. Seni de satın aldım. Sen benim zamanımı ve yeteneğimi satın aldın, beni değil. Define çıkartmak kuralları der ki Van Dyke, Angeline'in lanetini kim bulursa sahibi o olur. Ve o, Seastar'da bulunamayacaktı, bundan emindi. Elini Van Dyke'ın göğsüne doğru uzattı. Şimdi gözümün önünden kaybol. Yönetim kurullarında edindiği kontrol Van Dyke'ın öfkelenmesine engel olmuştu. Her zaman roundlarını sabırla, parayla ve güçle kazanmıştı. İşteki başarının kontrolü elinde tutana ait olduğunu biliyordu. Beni aldatmaya çalıştığın için pişman olacaksın. Artık daha sakin konuşuyordu. Dudakları belli belirsiz bir gülümsemenin işaretiyle kıvrılıyordu. Bundan emin olabilirsin. Cehenneme kadar yolun var Silas, eğleniyorum. James sessizce gülümseyerek kabine girdi. Hey, siz ne halt ediyorsunuz? Hadi iş başına. Van Dyke çabuk hareketlerle tüpleri kontrol etti. Bu çok basit bir işti. Lassiter'lar tekrar güverteye geldiklerinde kendi takımlarını bağlıyordu. Üçü birden diye düşündü Van Dyke. ondan gerideydiler. Anlaşılan onun kim olduğunu, ne olduğunu unutmuşlardı. O bir Van Dyke'tı. İstediği her ne olursa olsun kazanan veya alan biri, işin ucunda kazanç olduğu sürece de böyle olmayı kafasına koymuş biri. O küçük üçgenin, sıkı fıkı ilişkilerinin, kendisini saf dışı bırakmalarının umurunda olduğunu mu sanıyorlardı? Eskiden olsa bunları kovmuş ve yeni bir ekip kurmuştu. Budur, saçları dökülmeye başlamış olan Buck, yakışıklı kardeşine göre aptalın tekiydi. Melez bir köpek yavrusu kadar sadık ve ancak o kadar zekiydi. Matthew, genç ve hırslı, küstah ve saldırgan, Van Dyke'ın ezmekten zevk alacağı nefretli küçük bir solucan. Ve James tabii, üç Lassiter bir arada durmuş, tembel bir sohbete dalmışlardı. O, Van Dyke'ın sandığından daha dayanıklı ve kurnazdı. Onu basit bir oyuncak olarak görmek yanlıştı. Daha da ötesi, Silas Van Dyke'ı atlattığını sanıyordu. James Lassiter, Angeli'nin lanetini, gücün, efsanenin, gerdanlığını bulacağını ve ona sahip olacağını sanıyordu. Bir cadının taktığı, birçok kişinin göz diktiği kolyeye sahip olmayı planlıyordu. Bu da onun tam bir aptal olduğunu gösteriyordu. Van Dyke buna zamanını, parasını ve emeğini yatırmıştı. Ve de Silas Van Dyke asla kâr etmeyeceği yatırımlar yapmazdı. "Bugün iyi av olacak." James tüplerini bağladı. "Kokusunu alabiliyorum Silas." "Aynı fikirdeyim." James ağırlık kemerini sağlamlaştırdı, maskesini ayarladı ve suya atladı. "Baba bekle." Ancak James yalnızca selam verdi ve suyun altında kayboldu. Bu dünya sessiz ve şaşırtıcıydı. Yüzeyden bıçak gibi saplanan güneş ışınlarıyla kırılan mavilik, saydam beyaz ışınlar şeklinde pırıldıyordu. Mercan mağaralarıyla şatoları, gizemli dünyalar yaratmak üzere denizin içinde yayılıyordu. Bir köpek balığı, gözleri yorgun ve siyah, gövdesini kıvırdı ve suyun içinde kayarak uzaklaştı. Burada, yukarıda olduğundan daha rahat hareket eden James, peşinde Van Dyke'la derine daldı. Enkaz daha şimdiden iyice ortaya çıkmıştı. Çevresinde kazılan kanallar definelerini saklıyordu. Parçalanmış baş tarafını mercanlar istila etmiş ve ahşabı sanki ametist, yakut ve zümrüt kakılmış gibi bir renk ve şekil cümbüşüne çevirmişti. Bu bir yaşayan hazineydi. Deniz suyu ve güneş ışığının yarattığı bir sanat mucizesi. Bu, her zaman olduğu gibi, görmekten zevk alınacak bir şeydi. Çalışmaya başladıklarında James'in mutluluğu arttı. Lassiter şansı arkamda diye düşündü rüyada gibi. Yakında zengin ve ünlü olacaktı. Kendi kendine gülümsedi. Ne de olsa ipucuna yapışmış, günlerce, saatlerce kolyenin izini parça parça bir araya getirmek için uğraşmıştı. Hatta şu kahrolası Van Dyke'a biraz acıyordu bile. Çünkü bu kolyeyi öteki sulardan kendi başlarına çıkaracak olan Lassiter'larıydı. Sanki bir kediymiş gibi bir mercan uzantısını okşamak için uzandığında yakalandı. Başını salladı ancak kurtulamadı. Beyninin bir yerinde, uzakta ve derinlerde alarm zilleri çalıyordu. Ama o deneyimli bir dalgıçtı ve işaretleri biliyordu. Bir veya iki kez nitrojen narkozu denen şeyi yaşamıştı. Hiçbir zaman bu kadar sığda olmaz diye düşündü. Yüz ayaktan birazcık daha derindeydiler. Önemsemeden tüplerine vurdu. Van Dyke zaten kendisini izliyordu. Gözleri soğuktu ve maskesinin arkasından durumu tespit etmeye çalışıyordu. James yüzeyi işaret etti. Van Dyke kendisini geri çekip enkazı işaret ettiğinde sadece biraz aklı karışmıştı. Tekrar yukarıyı işaret etti ve yeniden Van Dyke ona engel oldu. Paniğe kapılmadı. James öyle kolayca paniğe kapılacak biri değildi. Sabote edildiğini biliyordu. Gerçi aklı nasıl olduğunu hesaplamak için çok bulanıktı. Van Dyke bu dünyada bir amatör diye hatırlattı kendine. Tehlikenin boyutunu fark etmemişti. Öyleyse ona göstermek zorundaydı. Gözlerini kasten kıstı. Van Dyke'ın hortumunu kıl payı farkla yakalayamadı. Su altındaki boğuşma, yavaş, kararlı ve yılan gibi sessizdi. Balıklar, renkli ipekler gibi sağa sola kaçışıyor, sonra canavarla avının dramını seyretmek için tekrar bir araya geliyorlardı. Nitrojen pompalandıkça, James kendinden geçmekte olduğunu, sersemlediğini ve kontrolünü kaybetmekte olduğunu hissedebiliyordu. Buna direndi. Yüzeye doğru 10 ayak kadar fırlamayı başardı. Sonra neden hala orayı terk etmek istediğine şaştı. Gülmeye başladı. Kendini kaybettikçe hava kabarcıkları daha hızlı fışkırıyordu. Zevkini paylaşması için Van Dyke'ı dönerek dans eder gibi kucakladı onu. Burası, koparılmayı bekleyen kıymetli taşlar ve mücevherlerle bezenmiş bu mavi ışıklı yer. Öylesine güzeldi ki. O, derinlere dalmak için doğmuştu. Pek az sonra James Lasseter'ın neşesi kaybolacak ve yavaş yavaş kendini kaybetmeye başlayacaktı. Ve sessiz, huzur verici ölüm gelecekti. James debelenmeye başlayınca Van Dyke ona uzandı. Koordinasyon eksikliği yalnızca diğer bir arazdı. Sonunculardan biri. Van Dyke'ın pençesi hava hortumunu çekip çıkardı. James boğulurken keyifle göz kırpıyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 14. Devamı 3. ayrımda.